Ayrım 5. Sayfa 45. Sanırım bunların hepsini o sıcak Ekim günü kapatılmak üzere olan hapishane kitaplığında bir çift Pomona portakalı sandığına istiflenmiş bir dizi eski gazeteden öğrenmediğimi anlamışsınızdır. Ama öğrendiğim kadarı o gece uykumu kaçırmaya yetti. Eşim sabahın ikisinde kalkıp beni mutfakta süt içip el sarması sigara tüttürürken bulduğunda bana ne derdim olduğunu sordu. Ve ona uzun süren evlilik hayatımızdaki pek az yalanlarımdan birini söyledim. Yine Percy Wetmore'la takıştık dedim. Takışmıştım da tabii ama gece yarılarına kadar oturmamın nedeni de bu değildi. Genelde Percy'yi işte bırakmayı becerirdim. Bırak uçuruk almaya da yatağa geldi de eşim. Uyumana yardımcı olacak bir şey var bende. Hem istediğin kadar da alabilirsin. Kulağa hoş geliyor ama yapmasak daha iyi dedim. Su sistemimde bir arıza var ve sana da bulaştırmak istemem. Eşim tek kaşını kaldırdı. Su sistemi demek dedi. Herhalde Baton Rouge'da Rouge'a son gittiğinde sokaktan yanlış bir kız toplamışsındır. Hayatımda Baton Rouge'a hiç gitmemiş, bir sokak kadınına da asla dokunmamıştım. Ve bunu her ikimiz de biliyorduk. Bildiğimiz basit bir idrar yolu enfeksiyonu işte dedim. Annem eskiden oğlanların bunu kuzey rüzgarı eserken çiş yapınca kaptıklarını söylerdi. Annen kazara tuzu yere dökersen bütün gün evde oturman gerektiğini de söylerdi dedi eşim. Doktor Sadler, hayır efendim dedim elimi kaldırarak, sulfa almamı isteyecek ve ben de hafta sonuna kadar ofisimin her köşesine kusup duracağım. Zamanla geçer ama bu arada sanırım oyun sahasına hiç girmesek daha iyi. Alnımı sol kaşımın hemen üzerinden öptü ve her zamanki gibi tüylerim ürperdi. Jen de iyi bilirdi bunu. Zavallı bebeğim, sanki o korkunç Percy Wetmore yetmezmiş gibi. Haydi çok geç kalma. Kalmadım ama yatmadan önce arka kapının önüne çıkıp bir su döktüm. Parantez. Önceden parmağımı ıslatıp rüzgarın ne yönden estiğine baktım tabii. Ana babamızın söyledikleri ne kadar aptalca olursa olsunlar kolay kolay göz ardı edilemezler. Dışarı işemek taşrada yaşamanın şairlerin pek değinmediği zevklerinden biri olsa da o gece hiç de hoş değildi. İçimden akanlar beni kızgın kömür gibi dağladı. Ben o gün öğleden sonra çok daha kötü olduğumu düşündüm. Ve 2-3 gün önce daha da kötü olduğumdan emindim. Belki de artık iyileşmeye başladığım yönünde umutlarım vardı. Hiçbir umut bundan daha yersiz olmazmış. Hiç kimse bana bazen uğraya o sıcak ve nemli yerleri bir mikrobun yerleşip bir iki gün dinleneceğini, sonra eskisinden de beter olacağını söylememişti. Bunu bilsem şaşardım. Bir 15 ya da 20 yıl içinde bu tür enfeksiyonları rekor sürede sisteminizden söküp atacak hapların bulunacağını bilsem daha da şaşardım. Bu haplar midenizi birazcık bulandırsa veya bağırsaklarınızı hafif bozsa da sizi hemen hemen hiçbir zaman Dr. Sadler'ın sulfa hapları gibi kusturmuyordu. 32'lerde ise beklemekten ve sanki birisi içinize kor halinde kömür döküp bir de kibrit çakmış duygusunu bastırmaya çalışmaktan başka yapabileceğiniz pek bir şey yoktu. İşimi bitirdim. Yatak odasına gidip sonunda uykuya daldım. Düşümde mahcup mahcup gülümseyen, saçları kanlı kızlar gördüm. 6. Ertesi sabah masamın üzerinde pembe bir not kağıdı buldum. En kısa zamanda cezaevi müdürünün odasına uğramam isteniyordu. Konunun ne olduğunu biliyordum. Oyunun yazılı olmayan ama önemli kuralları vardı. Ve ben önceki gün bir süre için bu kuralları göz ardı etmiştim. Bu yüzden gitmeyi olabildiğince geciktirdim. Sanırım tıpkı su sistemimdeki sorunlar için doktora gitmeyi geciktirmek gibi bir şeydi bu. Şu bir an önce olsun bitsin ilkesinin fazla abartıldığını düşünmüşümdür hep. Her neyse, müdür Morris'in ofisine gitmek için acele etmedim. Onun yerine yünlü üniforma ceketimi çıkardım. Koltuğumun arkasına astım ve köşedeki vantilatörü çalıştırdım. Yine çok sıcak bir gündü. Sonra oturup Bruce Howell'ın gece raporunu gözden geçirdim. Telaşlanacak hiçbir şey yoktu. Delacroix yatmadan önce biraz ağlamıştı. Çoğu geceleri öyle yapardı. Ve eminim döktüğü gözyaşları öldürdüğü insanlar için değil, kendisi için de. Sonra da fare Mr. Jingles'ı uyuduğu puro kutusundan çıkarmıştı. Bu onu biraz sakinleştirmiş ve gecenin kalan bölümünde tıpkı bir bebek gibi uyumuştu. Mr. Jingles da büyük olasılıkla geceyi Delacroix'un göbeğinin üzerinde uzanmış, kuyruğunu patilerinin altına kıvırmış, gözlerini hiç kırpmadan geçirmişti. Sanki Tanrı Delacroix'a bir koruyucu melek göndermiş, gel gelelim bizim Lusanyalı katil gibi bir sıçana da ancak bir fareyi layık görmüştü. Bütün bunlar Brutal'ın raporunda yazmıyordu tabii. Ama ben kendim de satırlarda yazmayanları okumaya yetecek kadar gece nöbeti tutmuştum. Kafe hakkında kısa bir not vardı. Uyanık yattı, çoğunlukla sakindi. Biraz ağlamış olabilir, biraz konuşmaya çalıştım Ama homurdanma şeklindeki birkaç yanıttan sonra vazgeçtim. Polyoda Harry'nin şansları daha yaver gidebilir. Konuşmaya çalışmak aslında bizim işimizin odak noktasıydı. O zamanlar bunu bilmezdim ama şu ilerlemiş garip yaşımdan dönüp bakınca parantez. Sanırım yaşlılık onu çekmek zorunda olan herkese garip gelir. Ne olduğunu ve neden o zaman görmediğimi anlıyorum. Çok büyük bir konuydu bu ve nefes almak yaşamamız için neden önemliyse işimiz için o kadar önem taşıyordu. Gelip geçici gardiyanların konuşmaya çalışmak konusunda başarılı olup olmadıkları önemli değildi. Ama benim için Harry, Wurtle ve Dean için bu çok önemliydi. Percy Wetmore'un bu kadar başarısız oluşunun nedenlerinden biri de buydu. Mahkumlar ondan nefret ediyorlardı. Herhalde herkes ondan nefret ediyordu. Politikacı yakınlarıyla Percy'nin kendisi ve belki de ama yalnızca belki annesinin dışında tabii. O tıpkı bir düğün pastasının üzerine serpiştirilmiş bir tutam arsenik gibiydi. Ve sanırım daha en başından onun başınıza iş açacağını biliyordum. Sanki olmayı bekleyen bir kazaydı o. Bizlere gelince bizler mahkumların gardiyanları değil de psikiyatristleri olarak daha çok işe yaradığımızı düşünmek bile istemezdik. Bu düşünceye bugün bile karşı çıkarım. Ama hepimiz de nasıl konuşulacağını bilirdik. Ve elektrikliğiyle yüz yüze olan adamların eğer konuşmazlarsa çıldırmak gibi bir kötü huyları vardır. Burton'un raporunun altına John Coffey ile konuşmak en azından denemek gerektiğini not edip müdür yardımcısı Kurt Anderson'un yazdığı bir nota geçtim. Notta onun yani Anderson'un Edward Delacroze parantez. Anderson yanlış yazmıştı. Adamın adı Edward Delacroze'ydu. İçin bir it emri beklediği yazıyordu. İt infaz tarihi demekti. Ve nota göre Anderson'un sağlam kaynaklardan Küçük Fransız'ın Cadılar Bayramı'ndan önce ufak bir yürüyüşe çıkacağını öğrendiği yazılıydı. Tahminen 27 Ekim diyordu. Ve Kurt Anderson'un tahminlerinin genelde sağlam dayanakları olurdu. Ancak daha önce William Wharton isimli yeni bir konuğu ağırlayacaktık. O sorunlu çocuk dedikleri türden birisi diyordu Kurt. Arkaya doğru yatık titizel yazısıyla. Çılgın ve bundan da gurur duyuyor. Son bir yıldır eyaletin altının üstüne getirmiş ve sonunda büyük belaya çatmış. Bir soygunda birisi hamile 3 kişiyi öldürmüş. Kaçarken bir dördüncüsünü vurmuş. Bir eyalet devriyesi, yalnızca bir rahibe ile bir de kör adam eksik yani. Buna hafifçe gülümsedim. Wharton 19 yaşında, sol kolunda Billy the Kid yazan bir dövme var. Size garanti veririm. Bir iki kez burnunu sürtmek zorunda kalacaksınız. Ama dikkatli olun. Bu adamın hiç umurunda değil. Son cümlenin altını 2 kez çizmişti ve notu şöyle bitiriyordu. Bir de uzun süre kalabilir. Temize başvurmaya hazırlanıyor. Ve üstelik yaşının küçük olması var. Temize başvuran bir süre takılacak çılgın bir velet. Harika görünüyordu. Birdenbire hava sanki her zamankinden sıcakmış gibi geldi. Ve müdür Morris'i görmeyi de daha fazla geciktiremezdim. Colt Mountain'daki gardiyanlığım süresince 3 müdürle çalıştım. En sonuncusu ve en iyisi Hal Morris'tu. Büyük farkla. Dürüst, dopra, Kurt Anderson'un ilkel espri anlayışından bile yoksun. Ama o karanlık yıllarda işini korumaya yetecek politik beceriye de sahipti. Bir de oyuna kapılmasını önlemeye yetecek kadar sağlam karakterliydi. Daha fazla yükselemeyecekti ama bunu sorun etmiyordu. O zamanlar 58 ya da 59 yaşındaydı. Ve yüzlü Bob Manchert'ın çok iyi tanıdığı bir av köpeği ifadesine sahipti. Kır saçlıydı ve bir tür damar tıkanıklığından ötürü elleri titriyordu. Ama güçlüydü. Önceki yıl avluda mahkumlardan biri bir somya parçasından yaptığı şişle üzerine saldırdığında Morris yerinden bile kıpırdamamış, saldırganın bileğini kavramış ve o kadar sertçe bükmüştü ki tıpkı ateşe atılmış kuru dallar gibi kırılan kemiklerin çıtırtısı duyulmuştu. Saldırgan öfkesini unutup toprağa diz çökmüş ve anne diye bağırmaya başlamıştı. Ben annen değilim demişti Morris o kültürlü güneyli aksanıyla. Ama eğer olsaydım eteklerimi kaldırır ve seni doğuran şu kalçalarımdan üzerine işerdim. Odasına girdiğimde kalkmaya doğruldu ama el işaretimle oturmasını belirttim. Masanın üzerindeki koltuğa oturdum ve işinin hatırını sordum. Yalnızca bizim oralarda bu değişik biçimde yapılır. Sanki Melinda 62 ya da 63 değil de 17 yaz görmüş gibi. Senin şu güzel kız ne alemde diye sordum. İlgim gerçekti. Eğer yaşam çizgilerimiz kesişmiş olsaydı o benim de sevip evlenebileceğim bir kadındı. Öte yandan Morris'in dikkatini nasıl konudan biraz dağıtmak da fena olmayacaktı tabii. Derin derin iç çekti. Peki değil Paul, peki değil. Yine baş ağrıları mı? Bu hafta yalnızca bir kez tuttu ama en kötüsüydü. Evvelsi gün çoğunlukla sırt üstü yattı kaldı. Şimdi de sağ elinde şu zayıflık başladı. Karaciğer lekeleriyle dolu kendi sağ elini kaldırdı. Her ikimiz de bir an onun mürekkep kurutucusunun üzerinde titremesini seyrettik. Sonra elini indirdi. Bana anlattıklarını anlatıyor olmamak için hemen hemen her şeyimi vermeye razı olacağını anlıyordum. Ve ben de bunları duyuyor olmamak için çok şey verirdim. Belinda'nın baş ağrıları ilkbaharda başlamıştı ve bütün yaz boyu doktoru bunların sinir ve tansiyon kaynaklı migren olduğunu söyleyip durmuştu. Nedeni Halil'in yaklaşan emekliliğinin yarattığı stresti belki de. Yalnız şu vardı ki her ikisi de emeklilik için sabırsızlanıyorlardı. Ve karım bana migrenin yaşlılara değil gençlere özgü bir hastalık olduğunu, Belinda Morris'in yaşına gelindiğinde genelde kötüye değil iyiye gittiğini söylemiştim. Şimdi ise bu sorun artık kontrolden çıkıyordu. Bana da pek sinirsel gerilim gibi gelmiyordu. Sanki Allah'ın cezası bir damar sertliği gibiydi. Morris, Doktor Heverstorm onun Indiana'da hastaneye yatmasını istiyor dedi. Birkaç test yapılmasını, kafa röntgeni yani. Başka neler kim bilir, Melinda'nın ödü patlıyor. Biraz durdu sonra ekledi. Benim de. Öyle ama yaptırmasını sağladı dedim. Geciktirme. Eğer röntgenle görebildikleri bir şeyse belki de halledebilirler. Evet diye kabul etti. Sonra bir an için anımsayabildiğim kadarıyla bütün o görüşmemiz sırasınca yalnızca bir an için gözlerimiz birbirine kilitlendi. Hiçbir sözcüğe gereksinme duymadan açıkça anlaşmıştık birbirimizle. Bir felç olabilirdi evet ama beyinde urde olabilirdi ve eğer öyleyse Indianola'daki doktorların elinden hemen hemen hiçbir şey gelmezdi. Yıl 1932 idi ve o günlerde idrar yolları enfeksiyonu gibi basit bir şeyin çaresi bile ya sulfla ve acı ya da acı ve sabırdı. İlgine teşekkürler Paul. Şimdi Percy Whitmore'un konusuna gelelim. İnleyip gözlerimi kapattım. Bu sabah eyalet başkentinden bir telefon aldım dedi müdür yavan bir sesle. Sanırım tahmin edersin oldukça öfkeli bir telefondu. Paul vali karısına öylesine düşkün ki neredeyse kendisi benliği silinmiş gibi. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Eşinin de bir erkek kardeşi ve onun da tek bir çocuğu var. O çocuğun ismi Percy Whitmore. Percy dün gece babasını aramış, babası da halasını aramış. Geri kalanını anlatmam gerekiyor mu? Hayır dedim. Percy şikayet etmiş. Tıpkı dolap odasında Jack ile Jill'i öpüşürken gördüğünü öğretmene gammazlayan sınıfın mızıkçısı gibi. Evet dedim Morris, aşağı yukarı öyle. Deloko ilk geldiğinde Percy ile Deloko arasında olanları biliyor musun diye sordum. Percy ve kahrolası copunu. Evet ama ya zaman zaman onu parmaklıklara nasıl sürttüğünü yalnızca işi olsun diye. O hem zalim hem de aptal biri. Ona daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. İşte işin gerçeği bu. Birbirimizi 5 yıldır tanıyorduk. İnsanlar iyi anlaştıklarında özellikle de işin bir bölümü ölüm kalım meselesi ise bu uzun bir zaman sayılabilir. Demek istediğim benim neyi kastettiğimi anlamıştım. İstifa edecek değildim. Büyük bunalım hapishane duvarlarının dışında tehlikeli bir canlı gibi üstelik bizimkiler gibi hapse atılamayan bir canlı gibi gezinirken bu düşünülemezdi. Benden daha üstün adamlar yollara dökülmüş iş arıyorlardı. Şanslıydım ve bunun bilincindeydim. Çocuklar büyümüştü ve evin ipoteği yani 200 kiloluk bir mermer taş gibi insanın göğsüne çıkan ağırlık 2 yıldır kalkmıştı. Ama insanın bir şeyler yemesi ve karısına da yedirmesi gerek tabii. Bir de olanak buldukça kızımızla damadımıza bir 20'lik göndermeye alışmıştık. Parantez. Bazen cenin mektupları fazla çaresizlik için neyse olanağımız olmadığı zamanlarda bile. Damat işsiz bir lise öğretmeniydi ve eğer o günlerde bu çaresizlikte ise çaresizlik diye bir şey yok demekti. O yüzden hayır, benimki gibi düzenli maaşı olan bir işi bırakıp gidemezdiniz. Aklınız başınızdayken yani. Ama o sonbahar benim aklım başımda değildi. Dışarıda mevsimsiz sıcaklar vardı ve içime kemiren enfeksiyon termostatın derecesini daha da yükseltmişti. İnsan o durumdayken bazen yumrukları kendiliğinden konuşur. Bir de Percy Whitmore gibi bağlantıları olan bir adama bir kez vurdunuz mu artık geri dönüşü yoktur. Vurmaya devam edebilirsiniz. Morris yavaşça dayan dedi. Seni buraya çağırmamın nedeni buydu. Sağlam bir kaynaktan duydum ki aslında bu sabah beni arayan kişiden Percy Breyer'a başvurmuş ve başvurusu kabul edilecekmiş. Bray dedim. Bu iki eyalet hastanesinden biri. Yani Bray işte. Bu çocuk ne yapıyor? Devlet kurumlarını mı geziyor? İdari bir iş, daha iyi bir maaş ve gündüz sıcağında hastane yatakları yerine kağıtlarla uğraşacak. Çarpık çarpık gülümsedi. Biliyor musun Paul, eğer şef yolcuyken onu Van Hal ile şalter odasına göndermeseydin şimdi ondan kurtulmuştum bile. Bir an için sözleri bana o kadar garip geldi ki ne demek istediğini anlayamadım. Belki de ne demek istediğini anlamak istemedim. Onu nereye gönderseydim ki diye sordum. Tanrım, blokta ne yaptığını pek bildiği yok. Onu aktif idam ekibinin bir parçası yapmak. Sözlerimi bitiremedim. Bitiremedim. Yapılacak hatalar sonsuz görünüyordu. Yine de Delico için onu ekibe koysan iyi edersin. Eğer ondan kurtulmak istiyorsan tabii. Ağzım bir karış açık baka kaldım. En azından konunun ne olduğunu anlamıştım ve konuşabilecektim. Sen ne diyorsun? Bir idama adamın piştiğinin kokusunu alacak kadar yakından izlemek istediğini mi? Morris omuzlarını silkti. Eşinden söz ederken yumuşak bakan gözleri şimdi kaçamak bakıyordu. Whitmore ekipte olsun olmasın Delico pişecek dedi değil mi? Evet ama işin yüzüne gözüne bulaştırabilir. Gerçeği istersen Hal kesinlikle yapacaktır bunu. 30 kadar tanığın önünde hem de. Ta Louisiana'dan gelen gazeteciler. Sen ve Bruce Howell işleri berbat etmesini engellersiniz dedi Morris. Ve yine de yaparsa bu siciline geçer. Yönetimdeki akrabaları gittikten çok sonra bile orada kalır. Anlıyor musun? Anlamıştım. Midem bulanmış ve korkmuştum. Ama anlamıştım. Kofi'yi de beklemeye karar verebilir ama eğer şansımız varsa Delacroix ile yetinecektir. Sen onu o iş için görevlendirmeyi ihmal etme. Şalterin başına yine Percy'yi koymayı planlamıştım. Sonra tünelden geçip hapishanenin önünde bekleyen Delacroix'u götürecek arabaya o binecekti. Ama planlarımı ikinci bir kez düşünmeden omzumun üzerinden fırlattım gitti. Başımı salladım. Bunun bir kumar olduğunu biliyordum ama aldırmıyordum. Eğer Percy Whitmore'dan kurtulacaksam şeytanın burnunu çimdiklemeye bile hazırdım. Bu idam da görev alabilir, başlığı takabilir, sonra ızgaradan bakıp Banhee'ye gücü ikiye çıkarmasını söyleyebilirdi. Sonra küçük Fransızın, onun Percy Whitmore'un bizzat şişesinden çıkardığı yıldırıma tutuluşunu seyredebilirdi. Eğer devlet destekli cinayet onun için heyecan anlamına geliyorsa bırakalım heyecanını yaşasın da. Sonra Briar işteki vantilatörlü ofisine gitsin ve bir sonraki seçimde eniştesi makamını yitirir de o da bütün kötülüklerin parmaklıkları arkasında olmadı. Bazen insanın kendi başının dayanabileceği güneşte pişmiş bu dünyada iş aramak zorunda kalırsa ne ala. Pekala diyerek ayağa kalktım. Delocu da onu öne koyacağım. Bu arada sesimi çıkarmayacağım. Güzel dedim Morris. Kendi de kalktı. Bu arada sorunundan ne haber? Karnımı işaret ediyordu. Biraz daha iyi gibi. İyi dedi beni kapıya kadar geçirirken. Ya kafi nasıl sorun çıkaracak mı? Sanmam dedim. Şu ana dek ölü bir horoz kadar sakin durdum. Tuhaf bir adam, garip gözleri var ama sakin. Yine de gözümüzü ayırmayacağız, sen kaygılanma. Ne yaptığını biliyorsun tabii. Tabii. O sırada beni ön odadan geçiriyordu. Yaşlı bayan Hannah sanki son buzul çağından beri olduğu gibi daktilosunun başındaydım. Çıktığıma seviniyordum. Aslında ucuz atlattığımı düşünüyordum. Paris'ten kurtulma şansımız olduğunu öğrenmek de fena değildi hani. Belinda'ya bir kucak dolusu sevgilerimi gönder dedim. Ve gidip başına bir kasa daha dert alma. Büyük olasılıkla migrenden başka bir şey çıkmayacak. Umarım dedi ve hasta gözlerinin altında dudakları gülümsedi. Bu bileşim neredeyse ürperticiydi. Bana gelince bir başka güne daha başlamak için Eybülüğe döndüm. Okunup yazılacak evrak, silinecek yerler, verilecek yemekler, ertesi hafta için düzenlenecek nöbet çizelgesi, ilgilenmem gereken yüzlerce ayrıntı vardı. Çoğunlukla da bekleyiş. Hapishanede bundan o kadar çok vardı ki hemen hemen hiç bitmezdi. Edward Delacroix'un yeşili olan yürümesini beklemek, çarpık gülümseyişi ve bildi kit dövmesiyle William Wharton'un gelişini beklemek ve hepsinden öte Percy Wetmore'un hayatından çıkıp gitmesini beklemek.